Ayrım 22.
Polis daha onu el altından dikizliyordu. Zeynel de hiç durumunu bozmuyor, dalmış, ıslık çalarak onlara doğru gidiyordu. Polislerin tam bir metre önünden geçip Edirne otobüsleri yazıhanesine girdi. Biraz sonra da gene elleri cebinde polislerin burnunun dibinden geçti. Garaj kapısına yöneldi, kapıdan çıkıp koşarcana sağa çaptı. Büyük altın kapı dedikleri surların en büyük kapısının önündeki mezarlık duvarına geldi. İçeride ta büyük altın kapıdan başlayarak buraya şu duvarın dibine kadar mezar taşları uzun kısa yan yatmış yazılı yazısız bir sürü mezar taşı. Birden polisleri gördü surun kapısında bir at arabasının arkasına sinmiş bekliyorlardı. Doğru denize aşağı indi gene elleri cebinde ıslık çalarak demir yolları işliğine geldi. Oradan halı yıkama fabrikasına döndü, Yedikule zindanları duvarı boyunca. Zindanın kapısına gitti, oradan hızla geriye döndü, soluk soluğa geri mezarlık duvarına geldi. Polisler orada oldukları yerde öyle duruyorlardı. İçeride incir ağacının örttüğü kemerin altında da bir takım kıpırtılar vardı, onları da polise benzetti. Bir polisin ışığa gelen düğmesi bir an parladı söndü. Zeynel eyvah dedi, eyvah Allah'ım, Allah'ım eyvah paralarım gitti. Paralarının yerini, o kemerin altını Hüseyin Huri'den başka kimse bilmezdi. Her bir yerleri polise söyleyen Hüseyin Huri, burasını, en gizli yerlerini söylemez mi? Polis de ahmak mı? Burasını beklemez mi? Of be! Ne yapmıştı da bütün parasını götürmüş bu deliye tıkmıştı. Şimdi Hüseyin Huri cin gibidir o. Şeytanın yattığı yeri bilir. Polislerle bir olup bu deliğin öteki yuvalarının altını üstüne getirmemiş midir? Gangster Zeynel Çelik, 2,5 milyonu nereye saklayacak? Babasının kasaları yok ya. Yuvalardan birisine saklayacak elbette. Bir keresinde bir tabanca aşırmışlardı Hüseyin'le. Aşırıp buraya getirmişler. Tam parayı gömdüğü yere gömmüşler. Bir ay sonra da tabancayı oradan çıkarıp okutmuşlardı. Şimdi Hüseyin Huri, o şeytanın yattığı yeri bilen kişi. Burasını bilmez mi? Toprağa deşip de parayı bulmayı akıl etmez mi? Telaşlanarak, hayıflanarak, üzülerek yürüye yürüye denizin kıyısına geldi. Ah ahmak kafa, eşek laz diye düşünüyordu. Zeynel ah deli adam, insan hiç gider de parasını Hüseyin Huri'nin bildiği bir yere gömer mi? İnsan parayı götürüp de sakla diye Topal Hasan'a vermez mi? Birden Topal Hasan'a parayı vereceğine pişman oldu. Topal Hasan bu kadar parayı görünce ona birden bir hal olurdu. Bu paranın bankadan kaldırıldığını da öğrenince korkusundan deliye döner, kalın dudakları birbirine çarpar. Ağzından bir tek sözcük çıkmaz, ne yapacağını şaşırır, yöresinde dört döner, önce ateşe değmiş gibi para çuvalını elinden atar, korkudan delirir, evinden çıkar gider, ne yapacağı bilinmez, ya polise söyler ya da daha tatsız bir şey yapardı. Ya Selim? Selim Balıkçı o parayı alır, üstüne yatar. Yatar mı? Yok, yatmaz. O paraya tapar be, tapar. Polislerle o pis oğlu pis Hüseyin Huri alacağına, varsın Selim Balıkçı alsın. Ya yüzüne tüküren o değil mi? Olsun, istese yakalayamaz mıydı, polise vermez miydi? Vermedi, yiğit adam. Olsun, ona para verilir mi? Bu parayla o istediği kadar arsa alır, üstüne istediği kadar ağaç diker. O çok para kazanmıştır şimdiye kadar. O, Rum Hristo'yu öldürmüş, bütün paracıklarına konmuş, teknesinin de üstüne yatmıştır. Bunu Menekşe'de, Kumkapı'da, İstanbul'da bilmeyen balıkçı mı var? O para için anasını da babasını da öldürür. O yalnız boş arsa sever, boş arsaya da ağaç dikmeyi sever. Başka bir şey bilmez. O bir, Arnavut Recep iki. Hep adam öldürür paralarını alırlar. Arnavut Recep üç adam öldürüp üç tane radarlı balıkçı teknesi alıp beş apartman dikmedi mi? Zeynel de banka soydu. Kim bilecek Zeynel'i? Bankayı soyan da İhsan abiyi öldüren de o Zeynel değil mi? Ya Menekşe? O Zeynel yakalanınca ya da vurulunca o Zeynel ne de babayı salt yürek bir adammış be o Zeynel. İyi ki de adı Zeynel olmuş. Ya adı Zeynel olmasaymış o Zeynel'in, yanmıştı Zeynel. Ya o Menekşe? O Zeynel yakalanınca Menekşe'li gidip de İhsan'ı vuran, bankayı da soyan o değil, bu bizim Zeynel mi diyecek? Korkusundan kimse diyemez. O Zeynel yiğit ya, bu Zeynel de kahvede koca bir mahallenin, köyün gözü önünde İhsan'ı öldürmedi mi? Kimde yürek varsa gitsin de söylesin bakalım, o Zeynel değil de bu Zeynel diye. Kimse söyleyemez. O zaman ne yapar Zeynel 2 milyonuyla? Yok yok, 2,5 milyonuyla 3 tane, ne 3 tane? 5 tane, 7 tane radarlı balıkçı teknesi alacak. Kum kapılı jirayir gibi bütün Menekşe'yi tayfa yazacak. Gelmezler mi? İsterse gelmesinler. Hüseyin Huri orada kıyıda zınk diye durdu. Eğer para durmuyorsa yerinde, bugün ilk işi onu öldürmek olacaktı. Karnını deşecekti. İhsan'ı öldürmüş hiçbir şey olmamıştı. Salt, vay anam demiş, sandalyeden düşüp ölüvermişti. Kanı usul usul akıp oraya, kahvenin tabanına, toprağın çukuruna göllenmişti. Yok yok, toprağın çukuru değil, çimentonun çukuruna, yarığına. Hüseyin'i bir öldürecekti ki, öldürme gibi öldürecek, karnını deşecek, boğazını kesecekti. Parası yerinde durmuyorsa, bir banka daha, her gün banka soyulmuyor mu? Birden ürperdi, geriye döndü. Bir daha hiçbir bankaya yaklaşabilir miydi Zeynel? Banka sözünü duyunca ölüp ölüp diriliyordu. Bir daha hiç mi hiç adam da öldüremezdi Zeynel. Ya Hüseyin Huri'yi nasıl öldürecekti? O başka. Belki Hüseyin Huri'yi de öldüremezdi. Eğer para durmuyorsa. Geriye döndü. Otomobillerin, kamyonların, kalabalıkların arasından koşa koşa mezarlıkların duvarlarını atlayarak büyük altın kapının karşısına geldi, dikildi. Surun kapısına baktı. Araba yerinde duruyordu ya, polisler gitmişlerdi. Bir kuş gibi duvarı aştı. Büyük altın kapıya geldi. Bir mezar taşına ayağı çarptı. Kemiği ta yüreğine kadar sızladı. Kapısını incir ağacının örttüğü kemeri bir anda buldu. Birden irkildi. O anda da yıldırım gibi bir içgüdüyle tabancasını çekti. Teslim olun, silahlarınızı yere atın, yakarım diye fısıldadı. Üç ses birden kovuğun en uç köşesinden geldi. Teslimiz Zeynel abi. Siz kimsiniz lan? Beni tanımadın mı Zeynel abi? Zeynel bu sabah aldığı küçücük el fenerini sol eliyle cebinden çıkardı, sesin geldiği yana tuttu. Orada köşede gözlerini kirpiştirerek üst üste yığılıp büzülmüş üç küçük çocuk ona korkuyla bakıyorlardı. Zeynel birden sevindi. Ben de polis sandım sizi be. Çocuklardan en iricesi bembeyaz kesilmiş yerinden kalktı. Biz niye buraya geldik biliyor musun? Yok dedi Zeynel. Öteki çocuklar değerlerinden kalkıp Zeynel'in yanına geldiler. Hüseyin Huri seni kancıkladı. Şimdi polis senin gittiğin ya her yeri biliyor. Hüseyin Huri bizim yattığımız her yeri polise gösterdi. Haremdeki yeri de mi? Orasında. Çocukların çoğunu da seni aramaya saldı. Sen hiçbir çocuğa gözükme. Polis bütün çocuklara para şeker verdi. İstasyondaki polis de kimseyi her gece dövmüyor artık. Senin yerini bulup da söyleyene de polis 1.000 lira verecek. Seni yakalatana da bir elbise ayakkabı alacaklar. Sizin ne işiniz? Biz de dedi Rifat. Biz de dedi Ali. Biz de dedi Celal. Siz de beni yakalamaya mı geldiniz? Çocuklar uzun bir süre sustular. 1.000 lirayı hanginiz alacaktınız? Ben dedi Rifat. Alıp ne yapacaktın? Benim bir nenem var dedi Rifat. Hasta, yatalak. Doktor parası, ilaç parası da yok. Ona verecektim. Komşular ona yemek verirler, ben de. Belki iyi olur değil mi Zeynel abi? Belki dedi Zeynel içini çekerek. Öyleyse ben şimdi size ne yapayım? Hiçbir şey yapma abi bize dedi Rifat. Bir kedi yavrusu gibi yaltaklandı. Üstü başı dehşet işemik kokuyordu. Biz sana bir şey yapmadık ki. Polisler neredeler? Şu ileride kapıda, şurada incirin altında, orada şu mezarın içinde. Bak orası ev gibi. Orada beklediler, beklediler, gittiler. Kaç kişiydiler? Kapıda 4, burada incirin altında 2, orada mezarlığın içinde, ev gibi yerde 7 kişiydiler. Size? Bize para verdiler. Şimdi ben ne yapayım sizi? Burada bıraksam gitsem az sonra polistesiniz. Yok abi vallahi billahi. Yok abi iki gözüm önüme aksın ki. Yok abi, seni polise hiç kancıklar mıyız biz? Sen bizim Zeynel Çelik abimizsin. Ben sizi biraz sonra o mezar içine götürüp bağlayacağım. Çok para vereceğim size. Polislerin 5 misli. Olur mu? Olur dediler sevinçle. Ben sizi esir aldım. Öyle değil mi? Öyle abi. Ağzınızı da bağlayacağım. Mendiliniz var mı? Bağla abi. Var abi. Sonra nasıl kaçacaksınız? İpiniz de var mı? Kemerlerini gösterdiler. Hepsinin pantolonları kalın iplerle bağlanmıştı. Haydi şimdi dışarı çıkalım. Kaçmak yok. Kaçanı vururum. Ayıp ettin abi. Hem bizi esir ettin hem de para veriyorsun. Niçin kaçalım? Ben gidince sizi kim açacak? Burada kalır donar ölürsünüz. Ağzınız da bağlı. Bağıramazsınız. Sen bağla bizi. Biz her şeyi hallederiz dedi Rifat. Nasıl halledersiniz? Az sonra polisler gelecek diye ağzından kaçırdı Rifat. Niye söylemediniz az sonra polisin geleceğini? Vay puşlar vay. Vay orospu çocukları vay. Ben de size, Zeynel birden çıldırdı. Çocukları tekmelemeye, tabancasıyla onların yüzlerine, gözlerine vurmaya başladı. Üç çocuğun üçünün de başlarında yarılmadık yer kalmadı. Rifat, buyur Zeynel abi. Çıkar şunları dışarı. Çöz şu puşların pantolonlarını, aliplerini, bir iyice ellerini ayaklarını bağla. Olur abi. Zeynel dışarıda kan içindeki çocuklara cep fenerini tuttu. Rifat onların her birinin ipini elindeki çakıyla ikiye bölerek ellerini ayaklarını bir iyice bağladı. Ağızlarını da bağla. Şimdi abi. Rifat çocukların ceplerinden mendillerini de çıkardı. Güzelce ağızlarını da bağladı. Şimdi gidelim. Yürüdüler. Burası mı ev gibi yer dediğin? Buraya mı saklanmıştı polisler? Rifat buraya. Ne zaman gelecek polisler? Hemen şimdi. Şimdi senin de elin ayağını bağlayayım. Bir anda göz açıp kapayıncaya kadar Zeynel Rifat'ın ellerini bağladı. Onu da götürdü mezarın içine öteki çocukların yanına attı. Sonra durdu, bir süre düşündü. Arka cebinden bantlı bir deste kağıt para çıkardı. Hep 500'lüktü. Ucundan tuttu, bir parça parayı şöyle bir çekti. Oraya mezar taşının karnına koydu. Bunun 1000 lirası senin nenenin dedi Rifat'a. Artanını da paylaşın. Polise göstermeyin, elinizden alır. Sağlıcakla kalın. Güldü. İçeriye girdi, paranın yerinde durduğunu biliyordu. İçerideyken çuvalı gömdüğü yeri ayağıyla yoklamış, paranın yerinde durduğunu anlamıştı. Yoksa o çocuklar para yerinde olmamış olsaydı, hiç bu kadarcık dayakla kurtulabilirler miydi? Belki de her birisinin kafasına bir kurşun sıkardı. Hemen toprağı kazdı, çuvala eli değince yüreği küt küt atmaya başladı. Paraları sırtlandı, mezar taşlarının üstünden kayarak duvara geldi, duvarı da bir tazı gibi atladı caddeye çıktı. Birden durdu, caddede koşmamalıydı. Ağırlaştı, durgun, rahat bir davranışın içine girdi. Ağzında gene bir ıslık, başı havada yürümeye başladı. Böyle yürüyerek gene denize indi, dalmış gitmişti. Kocaman, ağır bir efsane devi gibi denizin kıyısında duran bir şahmerdanın ortasında durdu. Şahmerdanın kocamanlığı ona azıcık güven verdi. Az şey miydi kocaman bir demir dağının ortasına yüreğine girmişti. Denize, merdivene oturdu. Şahmerdan'ın ayağını dulda alarak. Düşünceye daldı. Şimdi ne yapacak bu kadar parayı nereye götürüp koyacaktı? Orada önündeki denizi, başucunda heyula gibi dikilmiş durmuş Şahmerdan'ı, önünden akıp giden ışık içinde şıkır şıkır telli pullu vapurları, farları, üst üste bir ışık dağı, yolu gibi akan otomobilleri görmeden gece yarısına kadar orada kaldı. Dalgınlığından bir homurtuyla uyandı ki arkasında bir çift birbirlerine sarılmışlar, öpüşüp sallanıyorlar. Eli yanındaki para dolu çuvalına gitti, her şey yerli yerindeydi. Kalkmalıydı, inanılmaz bir uyku gittikçe bastırıyordu. Sallanarak çuvalı koltuğunun altında caddeye çıktı, bir otomobil durdurdu. Un kapanı dedi. Ne yapsın, kereste deposuna gidiyordu, başka bir yer gelmiyordu ki aklına. Usuldan bir yağmur başladı. Az sonra da otomobiller tıkandı, cadde bir iyice kapandı, kenetlendi. Polisler düdük, otomobiller korna çalıyor, insanlar bağırışıyorlardı ama tıkanmış otomobiller bana mısın demiyor, bir tekerlek boyu yürümüyorlardı. Az sonra şehrin bütün ışıkları da sönünce her cümerç karanlıkta daha da arttı, otomobiller bir ağızdan öylesine korna çaldılar ki bu gürültülere alışık Zeynel bile irkildi. Kendi bindiği otomobilin şoförü de ortalığı durmadan kornalıyordu. Işıklar tam un kapanı köprüsüne gelince yandı. Otomobiller bu sefer de bir ağızdan bir sevinç kornası öttürdüler. Merkez Bankası'nın önünde indi. Cibali fabrikasının ardına yürüdü. Kereste deposuna geldi. Tam pencereden içeriye atlayacakken bir el ensesine yapıştı. Zeynel çırpındı. Güçlü elden ensesini kurtaramadı, bir daha çırpındı, gene olmadı. Çuval birden nasıl oldu? Zeynel de farkına varmadan sol koltuğuna geçti. Sağ elindeki tabancanın sokak lambasının ışığında menevişlemesiyle patlaması bir oldu. Çevik Zeynel'in bağırarak arkasında kalan adamın elinden kurtulmasıyla caddenin karşısını bulması bir oldu. Düdüklerin üst üste acı uzun ötmesiyle ardından kurşunların patlaması da bir oldu. Tam bu sırada da gene ışıklar söndü, ortalık taş gibi ağır bir karanlığa gömüldü. Yağmur hızlanmıştı. Zeynel Topal Mustafa'nın lokantasının önünden geçerek çınarın altından yukarıya papazın bahçesine vurdu. Burası da tehlikeliydi. Şimdi ışıklar yanınca polisler onu elleriyle koymuş gibi burada bulurlardı. Zeynel nasıl olsa bir başına olsa kendisini kurtarırdı ya, şu koskocaman para çuvalı başına belaydı. Papazın bahçesine bir kere Mido ile gelmişlerdi. Epey bir süre önce. Bir gün akşama kadar burada kalmışlardı ya, burada öyle sığınacak, parayı saklayacak bir yer bilmiyordu. Ah şimdi Mido olsaydı yanında. Ne erkek, ne yürekli bir kızdı. Karanlıkta habire koşuşturmasalar, arada bir kurşunlar, bir hengame, durmadan öten düdüklerin sesi geliyordu. Düdükler, ayak sesleri bahçeye yaklaşıp yaklaşıp uzaklaşıyordu. Zeynel ise bahçenin içinde nereye gittiğini bilmeden koş ha koş ediyor, ağaçlara duvarlara çarpıyor, çalılara takılıp düşüyor, ter içinde kalmış üşüyor, yağmurda sırılsıklam, çuvalı koltuğunda ıslanmasın diye ceketinin altına almış koşuyordu. Birden ışıkların yandığını anladı. Bahçe duvarının arkasındaki sokak lambalarından içeriye ışık sızdı. Yaşlı ağaçların tepelerine gün vurur gibi vurdu. Koşarken içinden hep kuyuya düşmeyeyim, düşmeyeyim diye geçirmiş durmuştu. Mido ile burada bir kuyu görmüşlerdi. Daha doğrusu bu kuyuyu ona ne olur ne olmaz diye Mido göstermişti. Susuz, epeyce derin, sarnıç gibi geniş bir şeydi bu kuyu. İçinde ışık gibi bir şey, bir sevinç patladı. Bu geceden tezi yok, Mido'yu bulacaktı. Ama onu nerede bulacaktı? Sirkeciye gidemezdi ki, çocuklara kimseye Mido'yu soramazdı ki. Hepsi kendisini ele verirdi. Düdük sesleri kulaklarını sağır edecek kadar çoğalarak fır fır ötüyorlardı. Mido'yu Dolapdere'de arayacaktı. Orada kendisini kimse tanımazdı. Dolapdere garipler, kimsesizler yatağı. Mido oralıydı. El yordamıyla şavullayarak, el lambasını ceketinin içinde tutup yakarak kuyuyu buldu. Yok, bu kuyu değil, kocaman bir sarnıçtı. Hemen kendisini sarnıca attı, derin değildi. Sarnıcın duvarındaki kovuğu aradı, bir sürü derin kovuk vardı. Yağmur yukarıdan sel gibi akıyordu. Düdük sesleri bahçeyi doldurmuştu. Koltuğundaki çuvalı sarnıcın derin bir kovuğuna tepeleme soktu. Yerden, suyun içinden aldığı birkaç taşla da orasını ördü. Ağzında tuttuğu fenerini söndürdü, sarnıçtan yukarıya tırmanması, açık bahçe kapısına ulaşıp bozdağın kemerine gelmesi fazla güç olmadı. Haşim İşcan geçidinden geçip Aksaray'daki büfeye geldi, cıcığı çıkmış, cebindeki paralar da ıslanmış hamur gibi olmuştu. Büfeden 3 tane lahmacun istedi, hamur gibi paralardan elleri titreyerek bir yüzlük ayırdı, büfeciye verdi. Yandaki saçağın altında sarkık bıyıklı birisi közde mısır pişiriyordu. Mangalında közler mercan gibi ışıldıyordu. Onun yanına yanaştı, üşüyordu. Azıcık ısınabilirdi. Lahmacunları iştahla yiyordu. Bir anda da bitirdi. Elindeki kağıtla da dudaklarını sildi. Çok güzel bir mısır pişir bana, dedi sarkık bıyıklı adama. Hemen, dedi sarkık bıyıklı, kocaman bir mısırı harlı közlerin üstüne sürdü. Çok ıslanmışsın be kardeş, dedi. Nereden böyle? Zeynel telaşlandı. Azıcık düşündü. İkircik geçirdiğine de kızdı. Hemen kendisini toparlayıp övünecek bir tavır takındı. Beyoğlu'ndan, dedi. Çok yağmur yağıyor. Dolmuş bulamadım da böyle bekleye bekleye. Sarkık bıyıklı mısırcı bilgiç, yağmurlu havalarda dolmuş olmaz, dedi. Herkes ıslanır. Ardından da nerelisin diye sordu. Zeynel, Rizeliyim, dedi. Belli, dedi mısırcı. Zeynel bunu içerledi. Neremden belli? Mısırcı güldü. Nerenden olacak? Dilinden, dedi. Bir de burnundan. Zeynel'in o anda eli burnuna gitti. O da mısırcı ile birlikte güldü. Ne iş yaparsın? Balıkçıyım, dedi Zeynel. Amma da yağmur yağıyor. Adın ne senin? Abuzer, dedi mısırcı koyu bir Kürt ağzıyla. Malatya, dedi Zeynel. Tam üstüne bastın, diye güldü Abuzer. Zeynel bir yandan da Abuzer'i tepeden tırnağa gözden geçiriyor, oğlanın yüreğinin içine girmeye çalışıyordu. Nasıl adam olduğunu, kancık bir adam olup olmadığını bir anlayabilse, ona dese ki beni bu gece evine alamaz mısın, sana ne istersen veririm dese, baksana gözlerine diye düşündü Zeynel, adam cin gibi. Her şeyi anında anlayıverir, sonra da doğru polise. Polis de onun burada kıyamete kadar durup mısır satmasını sağlar. Abuzer'in eline böyle bir fırsat geçsin, Abuzer sevinçten uçardı. Abuzer'i konuşturdu, uzun bir sürede kendi konuştu. Bir türlü gözü bu adamı tutmadı. Abuzer polis de olabilirdi. Hani Menekşe'de bisiklet üstünde mısır satan böyle yakışıklı birisi gelmişti. Tıpkı böyle. Üstelik de sarışın doğu adam. Abuzer gibi de konuşuyordu. Koşarcasına sağlıcakla kal demeden oradan ayrıldı Zeynel. Aksaray geçidinin altından geçip kıyıya, yeni kapıya indi. Deniz usuldan dalgalanıyordu. Çakılların üstüne oturdu. Yağmur daha bütün hışmıyla veriştiriyordu. Karşıda adalar ışıklarını yakmışlar, denize salmışlardı. Bir an adaları düşündü. Adalara gitmek kapana kısılmak olurdu. Bacağı da ağrıyordu. Orasını yokladı, pantolonu yırtılmıştı. Ayakları da sızlıyordu. Birden parası düştü aklına. Ya polisler gelmiş almışlarsa? Ayağı fırladı, merdiveni çıktı. Aksaray bulvarına koştu. Geçide gelince mısırcıya gözükmemek için yolunu yukarı Topkapı'ya çevirdi. Caddeyi açtı, karşıya geçti. Aksaray alanından el ayak çekilmiş. Ortada arabalarında, tavalalarında portakal, elma, muz, kavun satanlar, kebapçılar, balıkçılar kalmışlardı. Gezgin Tatar köfteci arabasındaki ocağını daha yeni yakıyor, ocağın bacasından bir fabrika bacası gibi dumanlar fışkırıyordu. Bir çöp kebapçının önünde durdu, kebapçının dört bisiklet tekerleğinin üstünde duran arabasında çöl ceylanı maişet yazıyordu. Ocaktaki köz, silme pırıl pırıl doldurmuştu bacası geniş, uzun, geniş maltızı. 16 tane şiş dedi. Olur diye satıcı sevindi. Çok yaşlı, aksakalını kısa kesmiş, uzun sarı yüzlü, gözlerinin altı çok kırışmış, alnında da bir bıçak yarası olan, bir geniş omuzlu, bir tuhaf dengesi olan, yarı kambur bir kişiydi bu. Ötekisi gibi de insana hiç güven vermiyordu. Zaten geceleri çalışan gezginci satıcıların hiçbirisi oldum olası güven vermezdi Zeynel'e. Adam çöp kebap şişlerini biberleyip tuzlayarak közlerin ucuna koydu. Üstünde çırılçıplak bir kız resmi bulunan bir mukavvayla közleri yerlemeye başladı. Yanan yağın, tuzun, biberin kokusu bir anda bütün alanı sardı. Neon lambanın ışığı altında közler, dumanlar bir hoş yeşile dönüşüp tüttüler. Adam 16 şişi becerikli elleriyle ortadan yardığı ekmeğin içine bir parça domates, bir dudağın maydanozla koydu. ''Buyurun efendim'' dedi. Efendim sözü çok sevindirdi Zeynel'i. Kebap ekmeğini hem yer hem de yağmurun altında koşarken polislerin Hüseyin Huri'nin ya da Mido'nun öncülüğünde gelip sarnıçtan paralarını aldıklarını düşünüyor, çıldırıyor, koşuyor, koştukça da büyük lokmalarla ağzının dopdolu olduğunu farkına varmadan ekmeğini yiyordu. Yağmur sonuncu lokmasını hamur gibi etmişti ya, Zeynel onu da ağzına tepti, soluk soluğaydı. Bir de bir su bulsaydı bir yerlerden, yarın ilk işi kurunacak, oradan Beyoğlu'na çıkacak, o büyük mağazadan kendisine daha güzel bir giyit alacaktı. Yok yok, o mağaza olmazdı. 3 günde bu adam giyitlerini ne hale getirmiş demez miydiler? O mağazanın karşısındakine gidecekti. Ayakkabıyı da Beyazıt'tan alacaktı. İsterse 100 tane ayakkabı alırdı. Para ton derken yüreği cız etti. Bay orospu Mido, yaktın beni diye bahçe duvarına koştu. Bu sefer duvarı öyle kolaylıkla aşamadı. Islak duvardan elleri kayıyordu. Uğraştı uğraştı olmadı, duvarı aşamadı. Bahçenin kapısına vurdu, bir kilisenin önünden geçti, bir yokuşu tırmandı. Yokuştan aşağı sel suları hızla akıyordu. Bahçe kapısından önce bir yıkık gördü. Bahçe duvarı bir 10 metre kadar açılmıştı. Yana yöne dağılmış taşlar arasından geçip bahçeye girerken, sarnıcın bulunduğu yer sandığı ağacın altında kımıldayan karartılar gördü. Arkasını döndü, aldı yatırdı, yokuşta 3 kere düştü. Birkaç pencere açıldı, kapandı başucunda, hızla kapılar kapandı, karışık sesler geldi kulağına. Bir minibüsün arkasına gizlenmiş 3 adam üstüne geldi. Bir asma çardağının altından, ahşap evlerin üst üste yığıldığı evlerin aralarından geçti. Evlerin hepsinin lambaları sönmüş, pencereleri karanlıktı, sokak lambaları ölü gibiydiler. Yağmur damlaları süzülüyordu lambalardan. Sokağın ortasında, sokak lambasının tam altında bir adam, bir elinde çıplak tabancası, bir elinde uzun saçlarından iyice kavradığı bir kadın, kadını ayaklarıyla tekmeleyerek ağza alınmaz küfürlerle ona sövüyor, onu çekiştiriyor, kadınsa ayaklarını öne vermiş direniyor, ileriye bir adım bile atmıyordu.